Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mekkelilerin mesleğe önem vermediğini, ticarete önem verdiklerini, gerekli işleri de başkalarına yaptırdıklarını, kölelere veya İranlılara yaptırdıklarını söylemiştik. Ellerinde Kabe gibi bir imkan varken hacıların geldiği gittiği, mal aldığı sattığı böyle bir ticaret merkezi, hem dini bir merkez hem ticaret merkezi varken bir meslekle uğraşmadıklarını ifade etmiştik. Savaş konusunda durumları nasıldı acaba? Yani savaşçı bir millet miydiler? Genellikle ticaretle uğraşan toplumlar savaş taraftarı olmazlar. Çünkü ticaretlerine zarar gelir. Eğer başka milletlerle savaşırlarsa o milletler artık onlarla ticaret yapmaz ve hatta başkaları da yapmaz. Bütün o bölge etkilenir. Sevilmeyen bir toplum durumuna gelir. O yüzden ticaretle uğraşanlar genellikle eğer ticaretleri başka şeylerle ilgiliyse, yani yiyecek, içecek gibi, işte deri vesaire alım satımı gibi bir takım işlerse bunlar savaş taraftarı olmaz. Ama silah satımı, bunların ticareti bu ise o zaman tabi durum değişebilir. Bugün mesela Amerika'nın dünyaya en çok satmış olduğu şeylerden birisi silahtır. O yüzden de kendisi de savaş yapar, yaptırır, bütün bölgeyi kana bular. Böylece silah satışını arttırmaya çalışır. Yani Orta Doğu'da savaş olduğu müddetçe Amerika'nın silah satışı da artmaktadır. Herkes savaşa hazırlık yapmaktadır. Savaşın kapısına dayandığını düşünmektedir. Onun için silah satan ülkeler savaştan memnun olur. Ama silah satmayan, yiyecek satan, bir takım ticaret malları satanlar, alanlar, bunlar savaştan çok memnun olmazlar. Çünkü savaş olduğu zaman hem düşmanları çoğalır, artık onlardan mal alan, mal satan pek kalmaz. Hem de kendilerinin mal satabileceği kimseler kalmaz. Hem de o milletler, savaş eden milletler zayıflarlar, fakirleşirler. Artık çok fazla mal alacak halleri kalmaz. Onun için ticaretle uğraşanlar genellikle barışı tercih ederler ama tabi bu duruma göre, şartlara göre de değişebiliyor. Yani mesela bazı devletler de savaştan sonra oralara daha fazla mal satabileceğini düşünüp savaşı destekledikleri de olur. Bu çağa göre, şartlara göre değişen bir stratejidir. Yani mesela bugün diyelim ki Irak'ta savaşı yapan, saldıran Amerika olmuştur ama acaba mesela Avrupa devletleri saldırmadığı halde genellikle yani onların da bu savaşta bir menfaati olmamış mıdır? Irak yerle bir olmuş. Şimdi yeniden Irak'ı baştan imar etmek lazım. Bir sürü mal lazım. Bombaların yıktığı şehirleri depremden çok daha beteri yani. Çünkü bütün şehirlerde tahribat var. Bu kadar büyük tahribatı tamir etmek için çok miktarda mal lazımdır. Ve Iraklılar bu malları onlardan almak zorundalar. Bundan dolayı da belki bazı devletler savaştan memnun olabilirler. Ama o zamanın şartlarında böyle bir durum pek yok. O yüzden yani Mekkeliler çok öyle savaş taraftarı değiller. Dinlerine bir şey denmediği müddetçe önemli bir olay olmadığı müddetçe, bir kan davası vesaire böyle bir büyük bir olay olmadığı müddetçe savaş taraftarı değiller. Tabi bunda Kabe'nin çocukları olmasının da bir payı var. Çünkü her ne kadar putperest olsalar, Kabe'nin yanında olmaktan ötürü oraya gelip giden işte o zamanın dindarları, dindar putperestleri, hacca gelip gidenler, onlardan da etkileniyorlar. Yani orada sürekli işte Allah konuşuluyor. Orada hac konuşuluyor. Hacılar konuşuluyor. Bazen putlar da konuşuluyorsa da, ama putları da sonuçta Allah'a yaklaşmak için güya aracı kılıyorlar filan. Sürekli yani orada aslında dini bir şeyler konuşulmuş oluyor yani. Yani bir şekilde, ama putperestlik şeklinde, ama başka şekilde. Yani sonuçta orada din gündemde. Bugün de mesela diyelim ki İslam dendiği zaman akla gelen Kabe'dir, değil mi? Yani şimdi bizim bile aklımıza hemen Kabe geliyorsa, Kabe bir hareket merkezi şu anda değil maalesef, ama yine de akla Kabe gelmektedir. Bir de Kabe'lileri bir düşünün. Kabe'liler de orada yaşaya yaşaya, hacılar gele gele, hacılarla muhatap ola ola sürekli dini duygular içerisinde oluyorlar ister istemez. Biraz ticari, biraz da dini duygular içerisindeler. Ondan dolayı mesela bir Mekkeli o günde, bugün de yani daha fazla o günkü insanlara göre, bugünkü de bugünkü insanlara göre daha fazla böyle dini duyguları vardır yani. Ama bu dini duygular tabii insanı insanın savaş ruhunu öldürmemeli. Cesaret gibi, fedakarlık gibi bir takım bedevi hasletlerini öldürmemeli. Yani, ve Araplarda da bu tamamen ölmüş değil. Her ne kadar ticaretle uğraşıyorlarsa da, hacılara hizmet ediyorlarsa da, onlarla güzel geçinmek zorunda kalıyorlarsa da, çünkü kervan da gönderiyorlar sağa sola. Şimdi bu kervanların da yolda vurulmaması için tüm milletlerle de güzel geçinmeleri gerekiyor. Suriye taraflarına giden kervanları, Yemen'e giden kervanları, bunların vurulmaması için de o bölgelerde bütün kabilelerle de güzel geçinmeleri lazım. Hem bu kabilelerin hacca gelmesi için, onlardan para kazanmaları için, ticaret yapmaları için gene onlarla güzel geçinmeleri lazım. Yani ticaret merkezi olan bir şehir veya dini bir merkez durumunda olan bir şehir, insanları daha çok barışçı olmak zorundadırlar. Ama onların da tabii ki bir yere kadar, sabırları bir yere kadar, eğer dinlerine, imanlarına karışırsan onlar da savaşabiliyor. İşte Peygamberimiz onların o yanlış dinine, yanlış dediği zaman Peygamberimizi öldürmeye bile kalkıştılar. Yani demek ki o yönleri tamamen ölmüş değil yani. Rahat içinde olmaları, barış içinde yaşıyor olmaları, silahtan uzak olmaları, hiç de savaşamayacak bir toplum demek manasına gelmiyor yani. Ve askeri güçleri çok bir Bizans gibi, Yemen gibi değilse de, yine de kendilerince bir askeri güçleri var. Ve mesela Hendek Savaşı sırasında 10 bin kişilik bir kuvvet getirebilmişlerdi. Mesela Bedir'de 1000 kişi kadardılar. Uhud'da 3000 kişi kadardılar. Hendek'te 10 bin kişiye çıktılar. Yani demek ki istedikleri zaman bir askeri güç olabiliyorlar. O zamanın şartlarında 10 bin kişilik bir kuvvet görülmemiş bir kuvvet. Yani İslam'a karşı bu kuvveti topladılar. Civardaki kabilelerden yardım aldılar. Kendi azatlı köleleri vardı. Onlar ve kendileri civar kabilelerin desteğiyle 10 bin kişilik bir kuvvet meydana getirebilmişlerdi. Demek ki Kureyş'in civar kabileler üzerine böyle bir tesiri var. Yani toplanın dediği zaman toplanıyorlar. Çünkü hepsi yarın gene Kabe'ye gidecekler. Yani Mekke onların gözünde hem kutsal hem de Mekkeliler de sonuçta onlara ev sahipliği yapan insanlar. Yarın hacca nereye gidecekler? Gene Mekke'ye gidecekler. Bunları da hesaba katıyorlar yani. Mekkeliler haydi savaşa dediği zaman yani katılmak zorundalar. Bunların hesabını yapıyorlar. Dolayısıyla belki bir İran gibi, bir Bizans gibi askeri güçleri yok, bir kralları olmadığı için ama tamamen de savaş gücü olmayan bir toplum da değiller. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sonuçta bunlarla bir devlet ve medeniyet kurmadı mı? Bunlarla büyük ordular da meydana getirmedi mi? Demek ki bunlar tamamen o ruhu kaybetmiş insanlar değiller. Zaten savaş ruhunu tamamen kaybetmiş olsaydılar, hareketin orada başlaması da belki de takdir edilmezdi yani. Çünkü sonuçta Kur'an-ı Kerim yeryüzünde fitne kalmayana kadar ve din yani düzen, hayat tarzı tamamen Allah'ın istediği gibi oluncaya kadar kafirlerle savaşı emrediyor. Dolayısıyla böyle bunu emreden bir din elbette ki böyle bir emri yerine getirebilecek bir topluluk arar yani. Yani hiç savaşamayacak, korkak, cesaretsiz, fedakarlık bilmeyen, savaş hazırlıkları yapmayan, bu yolda para harcamayan, canını ortaya koyamayacak olan insanlarla böyle bir hareket, yani bütün dünyayı hedef yapan bir hareket başarılı olamaz. Bu din bütün dünyayı hedef olarak gösteriyor bize. Yeryüzünde diyor, fitne kalmayana kadar. Yeryüzünde. Dolayısıyla böyle büyük bir hedef gösteren ve yalnızca savunma savaşını değil, taarruz savaşını da emredecek olan, ileride emredecek olan bu din, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini sağlamak için, o diktatörleri devirmek için, o zalim düzenleri devirip, insanları özgürleştirip, ondan sonra isteyen Müslüman olsun, isteyen olmasın, bunu sağlayabilmek için, o insanların karar verebilmelerine ortam hazırlamak için, elbette ki taarruzun da olması gerekiyor. Yoksa o diktatörler hiçbir zaman o saltanatı bırakmazlar. O milletin dini anlamasını, gerçekleri anlamasını istemezler. Buna fırsat vermezler. Bunu ancak taarruzla gerçekleştirebilirsiniz. Onları zorla Müslüman yapmak için değil, ama o diktatörleri devirip o insanların özgürleşmesi ve kendi tercihlerini kendilerinin yapabilmesi için. Şimdi böyle hedefleri olan bir dinin elbette ki hiç savaş bilmeyen, bir bakıma kadınlaşmış diyebiliriz, bir toplum ile yola çıkması, böyle insanlarla harekete geçmesi beklenmezdi zaten. Yani bu insanlar büyük ordular meydana getirmemişlerse de, ama cesaretleri var. Ebu Cehil bile mesela Bedir'de gebertildiği sırada, işte böyle geber dediler kendisine. Ne olmuş ki dedi, savaştım ve ölüyorum dedi. Ne var bunda dedi. Zaten savaşta insanlar ölür dedi yani. Ben de savaştım ve ölüyorum. Ne var ki dedi. Yani Ebu Cehil'de bile, o ölüm anında bile böyle bir şey var yani. Demek ki böyle bir cesaretleri, böyle bir yapıları var. yani ticaretle uğraşıyorlar diye tamamen de bu ruhu kaybetmiş değiller. Çünkü sonuçta çöl hayatı zor bir hayattır. Uzun yollar gidiyorlar, geliyorlar. Yani aslında sıkıntılara alışkınlar. Bugünkü gibi narin değil eski insanlar. O zamanın en narinleri bile bugünün herhalde en dayanıklı insanlarından daha dayanıklı yani. Ve bu yani dayanıklı ve cesur insanların, sebatkar insanların olması bir hareketin başarıya ulaşmasında çok önemlidir. Dolayısıyla da eğer bir hareket kendi elemanlarını süt çocuğu olarak yetiştiriyorsa hiçbir şekilde hedefine varamaz. Allah Azze ve Celle yani dinini az çok savaş ruhu olan, cesaret yönü olan ve zor hayata alışmış, çöl hayatına, uzun yollara alışmış insanlara gönderiyor. Özellikle oradan başlatıyor. Bunları dikkate almak lazım. Ve o zamanda Mekke, Yemen'in San'a şehri ile yarış yapıyordu. Yani hangisi daha fazla ticaret merkezi olacak, hangisi daha zengin olacak, hangisi daha büyüyecek. Bu alanlarda aralarında adeta bir rekabet vardı yani. Bugün de mesela devletler arasında rekabet olur. Türkiye mi daha mesela gelişecek, diyelim ki Mısır mı, İran mı, bunun gibi. İngiltere mi, Fransa mı? Nasıl ki devletler arasında bir çekişme var, gizli bir rekabet var, bazen açık bir rekabet, hatta bu rekabet bazen savaşlara bile sebep olabilir, olmuştur. Aynı şekilde o zaman da Mekke ile San'a arasında, Yemen arasında yani, Arabistan'la Yemen arasında böyle bir rekabet var. Özellikle iki şehir arasında bir rekabet var. Fakat daha sonrasında bu Yemen'in Habeşistan tarafından işgali, Habeşli komutan Ebrehe, Habeş kralı tarafından gönderilmişti. Ve Yemen işte istila edildi. Daha sonra İranlılar tarafından istila edildi. Böyle olunca zaten artık San'a Mekke'nin önünde bir engel olamadı, bir rakip durumunda kalamadı. Ve dolayısıyla da Mekke o bölgenin tek başkenti gibi oldu. Artık yani rakibi kalmamış oldu. Bu da Mekke'nin önünü Allah tarafından açılmasıydı yani. Peki bu askeri yönden böyle, ticari yönden böyle, peki diğer taraftan mesela ahlaki yönden nasıldı? Ahlakları iyi değildi. Belki bazı yönlerden iyiydi. Mesela cömertlik gibi, bazen mertlik gibi. Yani düşmanı bile kendisine sığınsa onu korumak gibi. Yani bazı güzel hasletleri vardı ama ekseriyetle güzel değildi ahlakları. Her türlü zina, içki, kumar, ahlaksızlık, adam öldürme, bugün olduğu gibi o günde vardı fazlasıyla. Ve onların içinde bulunmuş olduğu durumu Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh anlatıyor mesela. Habeş kralının karşısında, yani Habeşistan'a hicret etmişlerdi. O zaman Mekkeliler de iki tane elçi göndermişti. O elçiler kraldan bunları geri istiyordu. Bunları ver bize, geri götürelim diyorlardı. Kral da işte o zaman onları konuşturdu. Durumunuz nedir? Niye geldiniz? Ne, yani kimlerden kaçtınız? Dininiz nedir? Konuştu, onları konuşturdu. Habeşistan kralının soruları üzerine Cafer bin Ebi Talib'in yapmış olduğu konuşma önemli bir konuşma. Ve ey kral diyor, biz putperesttik, leş yerdik, zina ederdik, içki içerdik, birbirimizi öldürürdük, şöyle yapardık, böyle yapardık. Ve Allah içimizden birini peygamber olarak seçti ve bizi bütün bunlardan kurtardı. Onun vermiş olduğu bilgilerden o günkü Mekke'nin ahlaki durumu anlaşılıyor. Yani birçok milletin geldiği bir merkezde ahlaksızlığın çok olması gayet doğal. Bugün de mesela diyelim ki yani iyi insan da çoktur İstanbul'da, kötü insan da çoktur İstanbul'da. Çünkü merkezdir. Büyük merkezler böyle olur. Yani her türlü pislik de olur, her türlü güzellik de olur. Yani çünkü herkes oraya gelmektedir. Kimi iyilik bulaştırmaktadır, kimi kötülük bulaştırmaktadır. Mesela Arapça yönünden de evet Arapçaları mükemmeldi. Çok önem veriyorlardı dile ama aslında Peygamberimizin küçük çocukken daha doğrusu yeni doğduğu zaman süt anneye verilmişti hani o meseleye geleceğiz daha sonra. O süt annenin yani aşireti olan Beni Sa'd kabilesi mesela onlar daha güzel Arapça konuşuyor. Daha fasih konuşuyorlar. Neden? Çünkü oraya giden gelen yok ki. Arapça orada olduğu gibi kalmış. Safi haliyle bozulmadan kalmış. Ama Mekke bugüne göre tabii çok fasih ama o zamana göre yani diğer kabilelerden bazılarına göre bazı kabileler daha fasih. Çünkü oraya giden gelen pek yok. Ama Mekke'ye herkes gelip gidiyor. Onun için de çok gelenin gidenin olduğu yerde Arapça bozulmuş. Değişmiş yani. Çünkü her gelen bir kelime getirmiş. Mevcut kelimeleri bozmuş. Böyle olunca oradaki Arapça biraz daha belki genişlemiş, biraz daha belki daha zenginleşmiş ama bir yönden de kelimenin orijinalinde ufak tefek sapmalar da olmuş. Ama uzakta yaşayan kabileler öyle değil. Onların yanına gelen yok, giden yok. Eğer onlar gelmişse, hani büyük şehirlere yolları düşmüş de uğramışlarsa, belki o zaman bazı kelimeler almışlardır. O da çok cüz'i bir şeydir, çok etkili olmaz. Bugün bile bakın mesela, bugün bile şehirli ile dağdaki Arap arasında fark vardır. Tabii şu anda bu fark azalıyor her gün. Çünkü televizyon artık her yerde var. Televizyon olmadığı yıllarda, diyelim ki 50-60 sene evvel, yani Arap'ın şehrinde oturanın konuşmasıyla dağdakinin konuşması aynı değil. Dağdaki daha güzel konuşuyor. Garip bir şey. Yani şehirdeki daha kibar konuşacağına, daha doğrusu daha doğru konuşacağına, dağdaki daha doğru konuşuyor. Çünkü dağdaki başka kültürlerden etkilenmiyor, kendini muhafaza ediyor. Ama şehirdeki başka kültürlere açık. Onun için her taraftan bir şeyler geliyor. Onlardan etkileniyor. O yüzden de Arapçaları karışık oluyordu. Tabii ki şimdiki kadar değil. Ben yani o günkü bir Bedevi kabilesine göre Mekke'nin durumunu söylüyorum. Yoksa bugüne göre düşünürseniz elbette ki bugünden çok çok fasihti. Bugün zaten fasih Arapça konuşan memleket yok ki. Yani dünyada kalmamış zaten. Çünkü Müslümanlar gerilemeye başlayınca lisanlarında da gerileme başladı ve lisanı koruyacak halleri de kalmadı. Bugün mesela eğer bir dil eğer dünya dili olacaksa o milletin de dünya devleti olması lazım. Yani dünya devleti olmadan diliniz de dünya dili olmaz. Zayıfladığınız zaman diliniz de zayıflar. Dilinizin de tesiri de kalmaz kimse. Sizi adam yerine de koymaz. Ve o zaman dil gitgide bozulmaya başlar. Kimse dili koruma ihtiyacı duymaz. Hatta insanlar kendi dilini konuşmaktan utanır. İngilizce konuştuğu zaman havalara girer, onunla şımarır. Kendini adam oldum zanneder. Bizim Osmanlı'nın son zamanlarında İttihat Terakkiler, Fransa'ya giden gençler 3-5 kelime Fransızca öğrenince kendi milletini beğenmemeye başlayanlar gibi, o Fransızca kelimeleri konuşunca adam oldum zannedenler, medeni oldum zanneden medeniyetsizler gibi, kendi halkını küçük görmeye başlayanlar gibi. Yani bunlar gücünüzü kaybetmekle alakalı konular. Gücünüzü kaybettiyseniz dilinizi de kaybedersiniz. Yani önce din elden gidiyor. Dinde zayıflama, dini duygularda tevhid, özellikle tevhidde zayıflamalar başlıyor. Tevhidde zayıflama olunca, dinde zayıflama olunca maddi konularda da zayıflama başlıyor. Maddi konularda zayıflama olunca bu sefer kültürde de, sanatta da, dilde de, yani lisanda da zayıflamalar başlıyor. Yani din aslında maddi durumu da muhafaza ediyor. Maddi durum da dil gibi, sanat gibi şeyleri de muhafaza ediyor. Yoksa başkalarına özeniyor insanlar. Kendisi zayıfsa başka devletlere özenti duymaya başlıyor. Bunu engellemenin yolu milletin maddi yönden de güçlü olması, ama bunun da çözümü sonuçta yine Allah'a dayanmak, Allah'ın istediği bir toplum ve medeniyet kurmak. Bunu başardığınız zaman madden de güçleniyorsunuz. Madden güçlendiğiniz zaman kendi kültürünüzü de dilinizi de koruma imkanınız oluyor. Buna gücünüz yetiyor. Ahlaki durumlar kötü olduğu gibi dinin durumları da kötüydü. Malum putperesttiler. Aslında 360 tane put olduğu söylenir Kabe'de o dönemde, ama ne 360 ne 560. Aslında herkesin ayrıca putları vardı. Kendi evlerinde, sağda solda, bir yerden bir yere gittikleri zaman, yolda geceleyin mola verdiklerinde korkarlardı karanlıkta. Acaba bir şey olur mu filan diye. 3 tane, 4 tane taş alırlardı. Taşın en güzelini kendilerine ilah yaparlardı. Bu bizim tanrımız olsun derlerdi. Ondan yardım isteyerek, ona sığınarak o bölgenin kötü cinlerinden korunmak isterlerdi. Her türlü musibetten korunmak için bir tane böyle tanrı meydana getirirlerdi. Bir en güzel taşı tanrı olarak kabul ederlerdi. Yani onun içinde bir putun, yani bir geçmişte üstün önemli bir insan ruhunun onun içinde olduğuna inanırlardı. Yani onu kendisi tanrı kabul ettiği zaman o ruh da gelip onun içine giriyor. Öyle inanıyor. Ondan sonra ondan yardım istediği zaman o put onun o isteğini Allah'a bildiriyor. Allah da ona yardım ediyor gibi. Ya da o putun kendisinden bir yardım geliyor gibi. Yani kainatın idaresinde o tanrıların da söz sahibi olduğuna inananlar da vardı. Diğer 3 tane taşı ne yapıyordu? 4 tane taş alıyordu. 3'ünü ne yapıyordu? 3'ünü de tencerenin altına koyuyordu. Üzerine yemek pişiriyordu. Yani o da taş, öbürü de taş. Yani belki insan buna güler geçer ama aslında bu insanlar hani bu kadar böyle aptal mıydı yani? Hani taştan yardım mı istiyordu? O onu taş olarak görmüyor. Evet diyor, bu bir taş. Ama bunun içerisinde diyor filan zatın ruhu var. Filan tanrı, tanrılaştırdıkları birisi var. Onun ruhunun onun içine girdiğine inanıyor. Yoksa taşın taş olduğunu biliyor. O ruhtan aslında yardım istiyor. Aslında ona dua ediyor. Taşa değil. Ama yani sanki şöyle düşünüyor yani. Yani ruh, işte ruhdur, görünmez etmez. Ama böyle bir maddi bir şey tayin edelim. Ruh onun içine girmiş olsun. Biz aslında o taştan değil de ruhtan istiyoruz. Ama ruhu göremediğimizden taşı görüyoruz. Taş böyle bir şey yapıyor yani. Ruhu aslında taşın içine koymuş gibi. Ruhu maddileştiriyor. Yani görünmeyeni görünür hale getirmek için aslında. Yoksa taşın Tanrı olmadığını biliyor yani. Evet, dini durumları da o ve o 360 putun içerisinde en büyüğü de Hübel idi. Hübel'i de bir yerden bulmuşlardı aslında. Yani öyle onu kendileri yapmış da değiller. Bir yerden onu bulmuşlar, eli de kırıkmış Hübel'in. Ona da bir altından bir el takmışlar. Yani Tanrı olduğu için ona tabii öyle normal taş olmuyor. Ona altından bir el yapmışlardı. Ona güya kıymet verdiklerini göstermek istiyorlardı. Yani tevhid unutulduğu zaman insanoğlu akıllı varlıktır ama insanın içinde Allah'ın ruhu vardır ama ruhundan üflemiştir Allah. Fakat insan ne hale geliyor? Yani Ahsen-i Takvim suretinde yaratılmış, en güzel surette yaratılmış olan varlık aynı zamanda da esfel-i sefiliğine düşebilen bir varlık. Melekten üstün oluyor, melekler secde ediyor. Aynı zamanda da hayvandan da aşağı olabiliyor. Böyle taştan, topraktan da yardım isteyebiliyor. Yani demek ki eğer tevhid olmasa insanoğlu bu noktaya gelecektir. Bugün de mesela yeryüzünde tevhidi anlamamış olanlar insanları putlaştırıyor. Ne fark eder? Ha taşı putlaştırıyorsun. Ha bir insanı putlaştırıyorsun. Farkı ne ki yani? Sonuçta bir şeyi putlaştırıyorsun. Mesela bugün bir sürü Hristiyan var dünyada. Bunlar Hazreti İsa'yı putlaştırıyor. Ne fark eder yani? Babasız dünyaya gelmişti. Onu Tanrı'nın oğlu olarak görecek kadar. Yani uzaya gidildiği bu çağda, bakın, uzaya gidildiği bu çağda bir insanı, bir kadından doğmuş, ekmek yemek yiyen, tuvalete giden, uyuyan, gülen, ağlayan bir insanı Tanrı olarak görüyor adam. Yani bu yalnız eski insanların düştüğü bir sapıklık değil. Geçmişte kalmış, bugün olmayacak, daha olmaz, mümkün değil falan, böyle bir şey yok. Bugün hala da putlara tapanlar da var dünyada. Ateistler de var mesela. Yani ateizm bundan çok mu mantıklı? Her şey kendi kendine olmuştur diyen adam bundan daha mı mantıklı konuşuyor? Daha da mantıksız yani. Putperest bundan daha mantıklı. Putperest hiç olmazsa Allah'ı kabul ediyor. Allah'a yaklaşmak için diyor bu putları aracı yapıyorum diyor. Yine Allah'tan da yardım da istiyor. Allah'a ibadet de ediyor. Allah için zekat da dağıtıyor. Hac da yapıyor. Yani o günkü putperesti kınayanlar cahilmişler. İşte onlar o yüzden öyle olmuşlar filan diyenler. Sanki bugün artık dine ihtiyacımız kalmadı. O gün işte bilim yoktu. O yüzden böyle cahillik yapıyorlardı. Bugün bilim var. Zaten bugün böyle cahillik yapılmaz. O yüzden de dine de ihtiyacımız kalmamıştır diyenler. Görmüyorlar mı bugün dünyada dinsizlerin halini? Ateistlerin söylediği şey geçmiş putperestlerin söylediğinden çok mu daha mantıklı? O putperestler bunlardan daha mantıklıydı. Hiç olmazsa Allah yaratmış her şeyi diyorlardı. Bizi de Allah yaratmış diyorlardı. Bu putları da Allah'a aracı kılıyorlardı sadece. Şimdikilerden bazıları Allah'ı inkar ediyor. Bunların hali geçmiştekilerden çok daha beter. Hazreti İsa'yı tanrılaştıranların hali, ekmek yemek yiyen bir insanı tanrılaştıranlar, Bunlar İsa'ya Tanrı diyor. Onlar hiç olmasa o putlarını Allah'a yaklaşmak için aracı olarak görüyordu sadece. Arada fark var. Hristiyanların durumu çok daha kötü onlardan. Çok daha kötü yani. Onlar putları olağanüstü kudretleri olan varlıklar olarak görmekten çok, onların içinde bazı büyük insanların ruhu var. Onlardan dolayı onları yüceltiyorlar. Allah ile aralarında aracı yapıyorlar. Ya Hristiyanların yaptığı ne? Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görüyor. Yemek yiyen, bir kadından doğan, gülen, ağlayan, ölen bir insanı Tanrı olarak görüyor. Yani bu daha mı mantıklı yani putperestinkinden? Daha mantıksız. Putperest hiç olmasa Tanrı diyorduysa bile, hiç olmasa onun kastettiği şey böyle bu manada yani sadece ruhunun, o zatın ruhunun onun içinde oluşunu kastediyor ve ruhtan aslında yardım istiyor. Yani Hazreti İsa'dan yardım isteyenler onu tanrılaştırıyor, Tanrı olarak görüyor, Tanrı'nın bir parçası olarak görüyor. Yani putperest o taşı Tanrı'nın bir parçası olarak görmüyordu yani. Bunların durumları daha feci yani aslında. Bugün dünyada insanı tanrılaştıranlar, liderleri tanrılaştıranlar, şehvetlerini tanrılaştıranlar, parayı tanrılaştıranlar, makamı tanrılaştıranlar. Şimdi geçmiş insanları kınayanlar, bugünküler sanki çok iyiymiş gibi. O gün cahillik vardı, dünyada okuma yazma yoktu, bilim yoktu, bir şey yoktu. O yüzden öyle olmuşlar zannedenler. Bugün bilim var, artık ihtiyacımız kalmadı dine diye düşünenler. Bugünkü putperestliği görmüyorlar. Bugünkünün de aynısı olduğunu anlamıyorlar.